Ayrım 21. Sen karışma. Kadın çenesine üçüncü yumruğu yemişti. Düşmemek için direniyordu. Adam taktik değiştirdi. Kadının karnına bir kroşe çıkardı. Kadın iki büklüm oldu. Sanki çığlığı boğazına düğümlenmişti. Dayak yiyen kadın tam bir gudubetti. Çirkin, şişko, kirpas içinde. Morumsu bir suratı, yağlı saçları vardı. Yaşını tahmin etmek imkansızdı. Saldırgan ise kasketli bir siyahtı. Kadının eğilmesini fırsat bildi. İki elini birleştirip tek bir yumruk halinde havaya kaldırdı ve var gücüyle kadının ensesine indirdi. Kadın olduğu yere yığıldı, nihayet. Ama kusmasına neden olan bir çırpınmayla hemen doğruldu. Orospu, pislik karı. Tekmeler yağmur gibi iniyordu. Janus ayağa kalktı. Bernard onu kolundan yakaladı. Kımıldama diyorum, seni alakadar etmez. Janus oturdu. Manzara dayanılır gibi değildi. Acuze'nin bir kolu felçliydi. Diğeriyle yüzünü koruyordu ve darbelere sessizce katlanıyor, her darbede titriyordu. Janus 4 saatten beri rastgele sürten Bernard'a eşlik ediyordu. Ve bu tanık olduğu üçüncü kavgaydı. Pis bir kokudan diğerine çeşitli gruplara katılmışlardı. Janus ciğerinde bok kokusunu, burun deliklerinde sidik kokusunu, gırtlağında pisliği hissediyordu. Önce evsizlerin kapı sundurmalarının altında toplandığı Victor Gelu meydanına gitmişlerdi. Kimse onu tanımamıştı. İçki ısmarlamıştı, sorular sormuştu. Herhangi bir cevap alamamıştı. Sonra Canebier'in daha yukarısındaki Gymnase tiyatrosuna geçmişlerdi. Orada durmamışlardı. Tüm basamaklar yeni gelenleri döven evsizler tarafından işgal edilmişti. Ardından transseksüellerin takıldığı Curio sokağına varana dek semtin dar sokaklarında kaybolmuşlardı. En nihayet iki yana ağaçlı Leon Gambetta Caddesi'ne bağlanan Canebier'deki Reformes Kilisesi'nin altına ulaşmışlardı. Her yerde evsizler vardı. Basamaklara oturmuş kafa çekiyorlar, bulundukları yere işiyorlar, yoldan geçenlerin bakışlarını saldırganca meydan okuyorlardı. Sabahın erken saatlerinden beri sarhoş olan bu adamlar bir avro için, bir sigara için veya bir yudum köpek öldüren için birbirini boğazlamaya hazırdı. Burada da onu görünce gözleri parlayan biriyle karşılaşmamıştı. Janus, Marsilya'ya hiç gelmediğinden şüphe duymaya başlıyordu. Yerinden kımıldayamayacak denli bitkindi. Dövülen kadın bir kan ve kusmuk birikintisi içinde yatıyordu. Janus cehennemin içindeydi. İğrençlik, kül rengi hava, saat henüz 14'tü ve hava kararmaya başlamıştı. Soğuk, yoldan geçenlerin kayıtsızlığı, her şey onu yavaş yavaş yutan dipsiz bir kuyu oluşturuyordu. Kadın emekleyerek kaldırıma kadar gitti ve bir fast food restoranının yanındaki bir sundurmanın altına sığındı. Janus kendini zorlayarak ona baktı. Kan çanağına dönmüş gözleriyle şiş bir suratı vardı. Yırtılmış şişmiş dudaklarından kırmızımsı bir köpük sızıyordu. Kadın öksürdü ve ağzını dolduran kırılmış dişleri tükürdü. Sonunda bir apartmanın basamaklı sekisine oturdu. Çekip gideceği yerde yaralarını kurutmak için yüzünü rüzgara verdi. Kendi arandırdı Bernard. Janus cevap vermedi. Yoldaşı açıklamalarına devam etti. Nenet yani dayak yiyen kadın Titus'un yani siyah herifin kadınıydı. Onu birkaç kuruşa, bir yemek fişine veya 3-5 apa başkalarına satıyordu. Janus bu dişsiz sarhoş kadının nasıl cinsel arzu uyandırdığını anlayamıyordu. Peki sonra başkalarıyla görülmüş. Başkaları başka bir grup. Panier tarafından bedava vermiş. Tabii bu pek kesin değil. Ne olursa olsun Titus son derece kıskanç bir herif. Janus yediği dayağı hazmetmeye çalışan kanlı giysileri içindeki korkunç görünümlü kadını gözlüyordu. Esrarengiz bir şekilde bir şarap galonu bulmuş ve ilk yardım niyetine büyükçe bir yudumu yuvarlamıştı bile. Dayağı unutmuş gibiydi. Sokağın insanları günü yaşıyordu. Anı yoktu, gelecek yoktu. Aldırma dedi Bernard gönülsüzce mizahi bir yaklaşımda bulunarak. Canı sıkıldığında üzerinde tepinir. Ve içer diye ekledi Janus içinden. Yaptığı hesaba göre Bernard 5. litreyi bitirmek üzereydi. Diğerleri de aynı hızla içiyordu. Her biri gün boyunca 8-9 litre şarap içiyor olmalıydı. Gel dedi evsiz, tüyelim. Burası çok kalabalık olmaya başladı. Sürekli aynı heriflerle takılmanın gereği yok. Bernard'ın Janus'u benimsediği söylenemezdi. Ona tahammül ediyordu. Çünkü bu yeni gelen herif daha şimdiden 3 galon şarap almıştı. Bir ilk bilgi. Eğer bir evsiz sana el uzatıyorsa sonunda bir ayak bastı parasının olması şarttı. Ve bu ayak bastı parası da 1 litrelik şaraptı. Yürümeye başladılar. Denizden esen nemli, insanın içine işleyen rüzgar onları rahat bırakmıyordu. Janus bir türlü ısınamıyordu. Ayakları acıyordu, elleri donuyordu. Gözleri soğuktan yaşarmış bir halde nerede olduğunu kestiremeden Bernard'ı izliyordu. Ancak yüreğini hoplatan tek bir şey vardı, polisler. Çalan bir siren, bir polis arabası, üniformalar, hemen başını öne eğmesine neden oluyordu. Kim olduğunu unutmuyordu. Dirav, firardaki bir zanlı. Bütün şüpheleri üstünde toplayan bir suçlu. Bu kir, bu sefalet, bu kötü şarap onun kamuflajıydı. Onun kalesiydi. Ne zamana kadar? Küçük bir meydana yerleştiler. Nerede oldukları hakkında en ufak bir fikri yoktu. Ama bunu aldırmıyordu. Diğerlerinin gevşekliği ona da sirayet etmişti. Duygusuz, ağır, yabani birine dönüşüyordu. Saati yoktu. Zaman ve mekan kavramını kaybediyordu. Bernard'ın metal kutusunun gürültüsü onu içinde bulunduğu ana döndürüyordu. Evsiz ayakkabısını çıkarmış ve kapkara olmuş iki ayak parmağıyla gösterisine başlamıştı. Trink, trink, trink. Bir dağcı için bozukluk. Başka evsizler de onlara katılmıştı. Bernard homurdandı. O denli sarhoşlardı ki ve o denli delice davranıyorlardı ki dilenmedikleri halde gelip geçeni ürkütüyorlardı. Adamlardan biri yüzünü asfalta sürtüyor, derisini parçalıyordu. Bir diğeri kamışı dikilmiş bir halde yerde emekleyen arkadaşlarından birini kovalıyor ve organını herifin ağzına sokmaya çalışıyordu. Köşesine çekilmiş bir başkası duvara notluk atarak, kaldırımla konuşarak, gökyüzüne tehditler savurarak kendi kendine sövüp sayıyordu. Janus acımadan ve nefretle onlara bakıyordu. Sabahtan beri kurtulamadığı aynı tiksintiyi duyuyordu hala. Emin olduğu bir şey vardı. Birkaç ay önce gerçekten Victor Janus olduğunda da ondan tiksiniyordu. Onu ayakta tutan da bu tiksinti olmuştu. Onun hayatta kalmasını sağlamıştı. Onu cinayet işlemeye iten de bu olabilir miydi? Gel dedi yoldaşı paralarını toplarken. Susadım. Tıkılmak için bir şeyler satın almaz mısın hiç? Tıkılmak için aş evleri var, imaretler ve Emmaüs evleri var. Herkes bizim karnımızı doyurmak istiyor. Bir kahkaha patlattı. Alkol konusuna gelince inan bana o başka bir mücadele. Hava kararıyor ve soğuk etkisini iyice arttırmaya başlıyordu. Janus kaygıyla sonraki saatleri düşünüyordu. Midesi kasılıyordu, ağlamak üzereydi. Karanlıktan korkan bir çocuktan farkı yoktu. Yine de dayanmak zorundaydı. Bütün evsizlerin akşam bir araya geldiği Madrak barınma merkezine kadar. Eğer orada da onu kimse tanımazsa yanlış yol izlediğini ikna olacaktı. Binbaşı Mertenot onları cinayet mahalline götürmeyi kabul etmişti. Herkes kendi arabasındaydı ve ofiste bu konu hakkında tek bir kelime etmemişlerdi. Şimdi son yıllarda acil müdahale timlerine verilen ithal modellerden birini bir Subaru WRX'i izliyorlardı. Demir yolunu takip ederek Bidart'ı ve Guattari'yi arkalarında bıraktılar. Yağmur devam ediyordu. Seslere, duygulara, hareketlere karışıyordu. Yeşil koruluklara ve parlak asfalta dökülüyordu. Okyanusun yüzeyinde soluk ışık parıltıları oluşturuyordu. Arabalar bir kayalığın tepesinde durdu. Manzara sık çalılar, birbirinden uzak birkaç ev, siyah kayalarla çevrili renksiz bir kumsaldan ibaretti. Anais ile Lekoz jandarmaların yanına gitti. Martenot, 100 metre uzaklıktaki üzerinde balık biçiminde bir palino bulunan beton bir kulübeyi işaret etti. Bonfils'in evi. Ev hala sarı güvenlik bandıyla çevriliydi. Kapıda ve pencerelerde mühür vardı. Jandarma komutanı açıklamada bulundu. Delil toplama, fotoğraf çekme, parmak izi alma çalışmaları dün tamamlanmıştı. Ancak yarın sabah detaylı bir arama yapılacaktı. Cinayet tam olarak nerede işlendi? Aşağıda, kumsalda. Binbaşı işaret parmağını okyanusa doğru uzattı. Kadının cesedi aşağıdaydı. Adamınki ise daha uzakta, bir kayanın dibinde. Bir şey görmüyorum. Bölge sular altında, deniz yükselmiş. Oraya inelim. Dik toprak bir yolu izlediler. Anais başını çevirince karşısındaki manzarayı görüyordu. Buhar kusan ağaçlar ve çalılıklar. Çamların arasında teraslı bir veya iki villa. Yağmurun altında parlayan bir tablodaki maket bıçağı kesiği gibi dümdüz uzanan demir yolu. İç karartıcı bir kum şeridinden başka bir şey olmayan kumsala indiler. Anais ürperdi. Hala devam eden soğuk algınlığından veya korkudan. Aklı şimdi fırtınalarla ve aşk iksirleriyle dolu Tristan ve Isolde efsanesine takılmıştı. Dipnot. Tristan ve Isolde efsanesi. Bir ortaçağ efsanesi. Tristan ile Isolde, Batı'nın en ünlü efsane çiftini oluşturur. Öyküleri aşk tutkusunun önüne geçilmez gücünü dile getirir. Dikkatini topladı. Olay saat kaçta olmuş? Tanıklara göre öğlen saatleri civarında. Tanık var mı? İki balıkçı. Onlar da kumsaldaymış. Buradan 100 metre uzakta. Ne görmüşler? Bu oldukça karmaşık. Koşarak kaçan pardesülü bir adamdan söz ettiler. Sizin şüpheliniz Matthias Freire. Size onun ismini mi verdiler? Doğru değil mi? Anais üstünde durmadı. Zaten karmaşık olan durumu daha da anlaşılmaz kılmanın gereği yoktu. Nereden koşuyormuş? Kumsaldan. Freire Bonfils'e karısını öldürmüş ve sonra da kaçmış olabilir mi? Diye sordu Anais şeytanın avukatlığını yaparak. Hayır. Kurbanlar uzak mesafeden vurulmuş. Zaten tanıklar kumsara doğru koşan siyahlar giymiş iki adam görmüş. katil olduğunu düşündükleri Freire'yi yakalamak için mi koştuklarını, yoksa tam tersine onların mı katil olduğunu bilmiyorlar. Audi marka bir 4x4'e binip gitmişler. Bir Q7. Ne yazık ki plakasını bilmiyoruz. Lanet olsun, bunu nasıl unutmuştu? Bir önceki gün Freire ona bir plakanın fotoğraflarını vermişti. İki günden beri bir 4x4 tarafından izlendiğini söylemişti. Resimler hala ondaydı. Daha sonra, diye devam etti jandarma, balıkçıların ifadesi karmaşık bir hal alıyor. Söylediklerine göre bir tren geçmiş. Pardesülü adam ortadan yok olmuş. Diğer iki adam 4x4'lerine binmiş ve gitmiş. Sonra hiç, herkes buharlaşmış. Gökyüzünde boğuk bir çığlık duyuldu. Anais başını kaldırdı. Martılar rüzgara karşı sekizler çizerek uçuyordu. Siyah kumsala çarparak kırılan dalgaların gürültüsü de onlara eşlik ediyordu. ''Bana atış açısından bahsedin,'' dedi Anais, ellerini ceplerine sokarak. Öncelikle nişancı şu villanın terasına konuşlanmış, tam karşıdaki. Kış boyunca kimsenin oturmadığı bir ev. Ev 500 metreden daha uzaktaydı. Söylemek istediğiniz katillerin uzun menzilli silahlarla ateş ettikleri, evet, gerçek bir nişancı işi. Soruşturma yeni bir görünüm alıyordu. Borç batağındaki bir balıkçıyla karısını öldürmek için seçkin nişancılara para ödenmiş olabilir miydi? Karşıdan ateş edildiğinden nasıl bu kadar eminsiniz? Terasta kovanları bulduk. Bu son derece mantıksızdı. Katillerin profesyonel oldukları göz önüne alınırsa böyle bir hata yapmamış olmaları gerekirdi. Ateş ettikleri yerde bu tür ipuçları bırakmamaları. En azından Anais başka bir senaryo düşündü. Katiller hedeflerini vuruyor ama 3 hedeften biri Freire kurtulmayı başarıyor. Onu takip etmek için harekete geçiyorlar ve aceleyle kovanlarını unutuyorlar. Komutanın avucunda şimdi içinde metal parçalar bulunan plastik şeffaf bir torba vardı. Anais torbayı aldı ve altın parlaklığındaki kovanlara baktı. Ona hiçbir şey ifade etmiyordu. Balistik konusunda hep zayıftı. Kalibreler, etkileri, mesafeler. Bunlardan bir şey çıkarmasının imkanı yoktu. 12.7 milimlik diye açıkladı Martenot. Yüksek etkiye sahip delici mermiler. Bu bize katiller hakkında bilgi veriyor mu? Biraz. Saldırı gücü ve uzaktan yapılan atışlarda merminin hızı nedeniyle genellikle ağır makinelilerde kullanılan olağanüstü bir kalibre. Ayrıca bazı hassas silahlarda da kullanılır. Bu ne anlama geliyor? Bu 1990'lı yıllarda geliştirilmiş bir tüfek olan Hecat 2'ye özgü bir kalibre. Nişancılar tarafından çok kullanılan bir silah. Deneyimli bir nişancı 1200 metre uzaktaki bir hedefi vurabilir. Ayrıca 1800 metre uzaktaki bir aracı da durdurabilir. Bir balıkçı çifti öldürmek için son derece üstün özelliklere sahip bir alet. Bu silahın çok özel hünerlerinden bahsetmiyorum bile. Binbaşı şaşkınlığını gizlemek için en ifadesiz ses tonunu kullanıyordu. İri yapılı, kır saçlı, umursamaz tavırları olan bir adamdı. Mavi parkası içinde uçak gemisindeki bir amirali andırıyordu. Anais çoktan anlamıştı. Katil olabilir mi? Hecat 2, 1997'de Kara Kuvvetleri Teknik Birimi tarafından kabul gördü diye belirttim Mertanot. Bu bizim Balkanlardaki savaşta nişanlıcılara verdiğimiz cevaptı. Günümüzde jandarma acil mücadele birimleri ve polis özel timleri tarafından hala kullanılıyor. Kısa bir sessizlik oldu. Olay kesinlikle farklı bir yöne kayıyordu. Sanki her şey bir anda üçüncü bir boyut kazanmıştı. Başka ordular ve yabancı özel birimler de bu silahı kullanıyor diye devam etti jandarma. Tüm bunları Rosnysos-Buy'daki Jandarma Suç Araştırma Enstitüsü'ne yollayacağız. Böylece silahlı kuvvetlere kadar ulaşma imkanımız olur. Hecat 2 pazarda kolayca bulunabilecek bir silah değil. Ayrıca kullanımı da basit sayılmaz. Size bir fikir vermesi için söylüyorum. Tam donanımlı olarak 17 kilo ağırlığında. Hala yağan yağmurun altında Anais başını sallıyordu. Bu hikayenin karmaşık olacağını biliyordu. Hep bilmişti. Minotaris haline getirilen bir evsizin öldürülmesi, cevapsız soruları olan amnezik bir adamın ortaya çıkışı, sahte bir psikiyatrın parmak izleri ve şimdi de askeri bir pusuyu çağrıştıran bir katliam. Jandarma Anais'in avucundaki kovanları aldı. Başkomiser bir an tereddüt etti. Korkmanıza gerek yok, dedi Martinus. Sonuna kadar gidilecek. Suçlular bizden olsa bile. Akşamdan önce bu kovanlar laboratuvarda olacak. Rapor sorgu yargıcının ofisine doğru yola çıktı bile. Sorgu yargıcının kim olduğu belli mi? Claude Bertin, Bayon savcılığı. ETA'dan deneyim sahibi. Bu balistik hikayelerinden kaçacak biri değil. Otopsi raporunu aldınız mı? Henüz elime geçmedi. Anais yüzünü buruşturdu. Bonfils ile sevgilisinin cesetleri Toulouse yakınlarındaki Ranjol Adli Tıp Enstitüsü'ne önceki gün akşam saatlerine doğru ulaşmıştı. Kuşkusuz Martinot sonuçları almıştı ve başkalarının eline geçmeden amirlerine takdim etmişti. Böyle bir bağlamda her şey ölçülüp biçilmeli, değerlendirilmeli, analiz edilmeliydi. Belki de ordu karşıtı bir ekspertiz için başka bir adli tabip talebinde bulunmuştu. Martin'in sesi onu kendine getirdi. Size bir kahve ikram edebilir miyim? Memnuniyetle dedi Anais gülümseyerek. Ama önce bir telefon açmam gerekiyor. Patikadan iyice uzaklaştığına kanaat getirince yavaşladı. Nemli bir rüzgar esiyordu. Konant'ı aradı. Polis ilk çalıştığı telefonunu açtı. Anlaşılan herkes tetikteydi. Benim dedi başkomiser. Yeni bir şey var mı? Ben de seni arayacaktım. Benim için bir şey yapmanı istiyorum. Hemen benim eve git. Çiçeklerini sulamayı mı unuttun? Kapıcı kadından anahtarları iste. İnandırıcı olmaya çalış. Biraz geçimsizdir. Polis kimliğini göster. Başının çaresine bak. Evine girdiğimde ne yapmamı istiyorsun? Çalışma masamın üstünde bir plakanın fotoğrafları var. Kime ait olduğunu öğren ve beni hemen ara. Sorun değil. Biarritz'te durum ne? Anais başını kaldırdı. Jandarmaların siyah silüetleri sağanağın altında belli belirsiz görünüyordu. Yağmur damlaları raylara gürültüyle çarpıyordu. Çam ağaçları ve katır tırnakları yağmurun neden olduğu pusun ardından zorlukla seçiliyordu. Islak. Beni aramayı unutma. Ayrım sonu sayfa 209. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Victor Gelu. V-I-C-T-O-R-G-E-L-U. Canabiere. C-A-N-E-B-I-E-R-E. Gimnase. G-Y-M-N-A-S-E. Curion. C-U-R-I-O-L. Leon Gambetta. L-E-O-N-G-A-M-B-E-T-T-A. Reforms. R-E-F-O-R-M-E-S. Fast Food. F-A-S-T-F-O-O-D. Nenet. N-E-N-E-T-T-E. Titus. T-I-T-U-S. Panier. P-A-N-I-E-R. Subaru. S-U-B-A-R-U. Tristan ve Isolt. T-R-I-S-T-A-N-V-E. I-S-O-L-D-E. Hecat. H-E-C-A-T-E. Claude Bertin. C-L-A-U-D-E. B-E-R-T-I-N. Rangul. R-A-N-G-U-E-I-L.